Ayrım 13.
Sayfa 152. Mollalar kadının dinsizliğinden, zabitler güzelliğinden, tüccarlar zenginliğinden, kadınlar kıyafetlerinden, saray erkanı densizliğinden söz etmişlerdi. O tuhaf ve karmaşık günlerde şehir sanki bir geceliğine durulmuş, düşmanlıklar bir geceliğine unutulmuştu. Şeyh Efendi de Mihrişah Sultan'ın geldiğini o akşam zikir salonunda yüzünde en küçük bir kıpırtı olmadan Hasan Efendi'den dinlemişti. Hasan Efendi tek tek Mihrişah Sultan'ı, uşaklarını, nedimelerini, Rukiye'yi anlatmış, kızın yüzünün asık olduğundan değil sağlıklı gözüktüğünden söz etmeyi tercih etmişti. Sözünü bitirirken de Mihrişah Sultan için herhalde yakında gelir tekkeye demişti. Şeyh Efendi ise kapımın herkese açık demekle yetinmişti ama büyük bir utançla Mihrişah Sultan'ı bir an önce görmek istediğini de hissetmişti. Ancak Şeyh Efendi'nin bunu hissediş biçimi bir başka insanın özlemi hissetmesine hiç benzemiyordu. O ta çocukluğundan Allah'a sadakat sözü vermiş, Allah'ın ve dinin yasakladığı her türlü günahtan uzak durmaya yemin etmişti. Sadakatini ve yeminine bağlılığını sürdürebilmesi için özlemesine izin vermeyenleri, kendi hareminden başka kadınları asla özlememesi, onları düşünmemesi, hayal etmemesi gerekiyordu. Şeyh Efendi Allah'a olan inancında ve dinine bağlılığında öylesine samimiydi ki, özlememesi gereken bir kadını görmek istediğinde, içinde böyle bir arzu duyduğunda, bunun bir arzu olduğunu, bir özlem olduğunu bile kabul edemiyor, kabul edememekten de öte bunun böyle olduğunu fark etmeyi bile ruhu reddediyordu. İçinde günahkar bir arzunun büyüdüğünü, bu arzunun ne olduğunu tam olarak isimlendiremeden, yalnızca duyduğu derin bir acı ve vicdanını sarsan bir günahkarlık azabından anlıyordu. Arzu hiçbir zaman belirgin, açık, görülebilir bir duygu olarak ortaya çıkmıyordu. O arzu Şeyh Efendi'nin kendinden bile saklanıyordu. Hissedilen, yalnızca gerçekleştirilmeyen bir arzunun yarattığı acı ve o acının kaynağından duyulan kuşkunun yarattığı utançtı. Belki daha da garibi, Mihrişah Sultan'ı görmek için sabırsızlanan, onu özleyen Şeyh Efendi'nin, şimdi kendinden bile bunu saklarken ve bunu saklamakta başarılı olurken, aslında Mihrişah Sultan'ı özlemek için daha önce farkında olmadan çok çaba harcamış olmasıydı. Hayatı boyunca bir daha hiç göremeyeceğini bildiği eski eşi Mehpare Hanım yerine hiç olmazsa arada bir görebileceği bir kadını özleyebilmek, bir imkansızlığı hayatında taşımanın kederinden biraz olsun kurtulabilmek için çok uğraşmış, Mehpare Hanım'ın yerine Mihrişah Sultan'ı koymak için çok çaba sarf etmişti ama bütün bu duygular, bu çabalar, bulutlu bir gökyüzüne bakan bir insanın, o bulutların ardında saklı olan güneşin orada olduğunu hissetmesi, hatta bilmesi ama onu görememesi gibiydi. Şeyh Efendi'nin duyguları kendi inancının yarattığı bulutların arkasına saklanmıştı. Başka türlüsü de mümkün değildi. O arzuları kendi kendisiyle baş başa kaldığında bile dile getiremez, onların varlığını kabul edemezdi. Mihrişah Sultan için hissettiği duyguları hem yaratmak hem de yok etmek için uğraşıyor, bu iki çabasını da kendinden saklıyordu. Bütün bu karmaşayı kimseye, hatta kendine bile sezdirmeden taşıması gerekiyordu. Bir insan için neredeyse imkansız olanı yapmak, arzularını gerçekleştirmekten vazgeçmekle de yetinmeyip o arzuları hissederken, bu arzuların varlığını kendinden bile saklamaya uğraşmak, bu arzuları isimsiz ve belirsiz bir duyguya dönüştürmek, bir kavuşmanın hayalini kurmayı bile günah kabul etmek, var olan duyguyu yok etmiyordu. O arzuyu isimsiz bir kedere çeviriyor ve bunca çabadan yorulan Şeyh Efendi, her gün ruhuna biraz daha sinen bu kederden ve vicdan azabından kurtulmayı artık başaramıyor, kederli ve duyduğu kederden utanan bir insan oluyordu. O gece uykusundan bağırarak uyandı. Karısı da uyanmış, ter içinde doğrulan Şeyh Efendi'ye telaşla bakarak, "Hayırdır, ne oldu?" diye sormuştu. Şeyh Efendi cevabı geçiştirmişti. "Yok bir şey, bir rüya gördüm herhalde ama ne gördüğümü hatırlamıyorum." Sonra kalkıp cübbesini giymiş, tek mumun yandığı zikir salonuna inip yüksek sesle Kur'an okumaya koyulmuştu. Ruhuna biraz sükunet veren tek şey Kur'an okumak, Allah'ın sesini dinleyip onun varlığını hissetmekti. O zaman kendi varlığı ilahi kudret karşısında küçülüp önemsizleşiyor, böylece acıları ve günahları da biraz olsun azalıyordu. Farkına varmadan cehennemi anlatan sureleri okuyordu hep. çektiği azabın, utancın, günah korkusunun aslında cehenneme gitmek korkusuyla ilgisi yoktu. Ruhunda taşıdığı bu günahın cezasını cehennemde yanarak ödeyeceğine inansa, hatta Allah-u Teala o anda orada o tek mumun yandığı karanlık salonda cehennemi şeyhin önünde açıp onu alevlerin arasına atsa, günahlarının cezasını ödediğini düşünüp ferahlayacaktı. Şeyh Efendi gerçekten inanan insanlar gibi Allah'ın öfkesinden, kızgınlığından korkmuyordu. Onu korkutan, Yaradan'ı yarattığından dolayı utandırmak, onun gözünden düşmek ve Allah'ın sevgisini ve şefkatini artık hak etmediğine inanmaktı. O, Rabbine aşıktı ve bir kadına, hele ki kendine yasaklanmış bir kadına duyduğu günahkar arzunun böylesine utanç verici ve yakıcı olması da bunu asıl sevdiğine karşı bir ihanet gibi görmesindendi. O gece gördüğü rüyayı kimseye anlatmamıştı, sözünü bile etmemişti. Yalnızca yıllarca sonra bir gün Osman'a anlattı o hiç unutmadığı rüyayı. Rüyamda demişti, Hazreti İsa'yı gördüm. Sırtında haçıyla tepeye doğru yürüyordu. Ben kenardan onu seyrediyordum. Yanımda yüzünü hatırlamadığım iki kadın vardı. Onlar Hazreti İsa ile alay ediyorlardı. Sonra rüya bu ya, birden haçı taşıyan ben oldum. Seyreden de bendim haçı taşıyan da. Sonra kollarımı iki yandan çektiklerini ve beni haça yapıştırdıklarını hissettim. O acıyı duydum. Uyandığımda avuçlarıma baktım. Uyku sersemi orada kan gördüm. Sonra yıllarca hep o rüyayı hatırladım ve düşündüm ki belki de hakikaten uyandığımda avuçlarımda kan vardı. Osman ise günahtan böylesine korkan dedesinin çektiği acıyı değil de söylediği yalanı hatırlamıştı. Büyük dedesinin yüzlerini hatırlamadığını söylediği iki kadının yüzlerini gördüğüne emindi ama şeyh öldükten sonra bile bunu açıklamıyordu. Aynı gece Osman'ın öbür dedesi Reşit Paşa'da rüyasından ter içinde uyanmıştı. Ama o ne gördüğünü biliyordu ve bunu kendisinden saklamaya çalışmıyordu. Her zaman olduğu gibi gene Mihrişah Sultan'ı çırılçıplak haliyle görmüş, dinmiş ama asla tükenmemiş bir aşkı taşıyan insanları arada bir yoklayıp sarsan o korkunç özlemlerden birine tutunmuştu. Kalkıp gecelik entarisinin üstüne Şam hırkasını giydi. Selamlığa geçip deniz üstündeki salonda pencerenin yanına konmuş sedire oturdu. Ansızın gelen bu özlemlere bir aşkın ani alevlenmelerine alışkındı. Geçeceğini ama geçene kadar kendisini de çok hırpalayacağını biliyordu. Her seferinde bu özlemler kendisini terk ederken geride biraz daha yorgun, biraz daha kederli bir erkek bırakıyordu. Tıpkı Şeyh Efendi'nin kendi çaresizliğinden kurtulabilmek için Kur'an'a uzandığı gibi o da sedirin yanında her zaman açık duran kitabına, Naima tarihine uzandı. Şeyh Efendi Tanrı'nın sesi karşısında kendi güçsüzlüğünü, yetersizliğini anlayarak kendisiyle birlikte acılarını da önemsizleştirirken Reşit Paşa kendi bencilliğini, önemsizliğini tarihin sesini dinlediğinde görüyordu. Tarih kitabının sayfaları arasında akan onca insanın sağlıklarında kim bilir neleri, hangi olayları, hangi menfaatleri, hangi sevgileri ve nefretleri önemsemiş bu dehşetli ölü kalabalığının yaşadıkları duygularla birlikte sonsuz bir karanlıkta akıp kaybolmuş olduklarını görmek, Reşit Paşa'ya da bu büyük akışın çok önemsiz bir parçası olduğunu, bir gün kendisinin de bir sonsuzlukta kaybolacağını fısıldıyordu. Bitmekte olan bir kışın, hırçınlığını hala sürdüren rüzgarlarıyla kabarıp yalının duvarlarına vuran dalgaların sesleri arasında okuduğu her satırla, her sayfayla kendisinin ufalıp önemsizleştiğini hissediyordu. O anda o ıssız ve uğultulu gecede çektiği acının tek tesellisi, tek çaresi, insanı bekleyen boşluğun sonsuzluğunu görmek, hayatın ve kendisinin geçiciliğini anlamaktı. O gece Mihrişah Sultan'ın hayalinden kurtulmak, o güzel kadına duydukları özlemi ve arzu yatıştırabilmek, çektikleri acıyı bir nebze olsun hafifletebilmek için kendi meşrepleri uyarınca Tanrı'ya ve tarihe sığındılar. Acının değerini ve yükünü hafifletebilmek için çabaladılar. Ağır bir hasta gibi birbirlerinden habersiz ama aynı elemle yanarak sabahı beklediler. Sabah karanlıkların içinden sıyrılıp geldiğinde bu iki erkeği de yorgun, yaralı ve solgun buldu. Ama ikisi de tanrılarının ve tarihlerinin yardımıyla kendilerini yatıştırabilmişler, ruhlarından taşan kederi yeniden toparlayıp derinliklerine saklayabilmişlerdi. Onların geceleyin çektiği acıyı kimse görmedi. Yalnızca biraz daha solgunlaşmış tenlerine ve gözlerinin altındaki mor halkalara bakanlar, Şeyh Efendi ile Doktor Reşit Paşa'nın kötü bir gece geçirmiş olduğunu tahmin ettiler. İkisinin de yorgunluğunda bu yorgunluğu gören gözler kutsal bir şeyler buldu. Şeyhin ibadetle, doktorun hastalarını iyileştirmek için uykusuz bir gece geçirdiğini düşündüler. Bu düşündükleri doğruydu. Şeyh geceyi ibadetle, doktor da bir hastayı tedaviyle uğraşarak geçirmişti. Ama ibadetin nedeni de, hastanın kimliği de başkalarının sandığından çok farklıydı. Birçok zaman olduğu gibi insanların gördüğü gerçek, bütün gerçekliğine rağmen içinde o gerçek kadar büyük bir yalan taşıyordu. Reşit Paşa'nın daha sonra dediği gibi, hiçbir hakikat yeterince hakiki değildi. Mihrişah Sultan ise iki erkeğin ruhunda yarattığı o günahkar çalkantıların farkında bile olmamıştı. Reşit Paşa'nın çektiklerine, sevmedikleri bir erkeğin kendilerini ısrarla sevmesi karşısında kadınların duydukları bencilce, kızgınlık ve küçümsemeyle aldırmıyor, Şeyh Efendi'nin ise böyle bir acı çekeceğine inanamıyordu. Kendi güzelliğine olan güvenine rağmen Şeyh Efendi'nin bir başka faniyle karşılaştığında farkına varmadan büründüğü o tuhaf dokunulmazlık, inancının gücünden yansıyan kudret, Mihrişah Sultan'ın Şeyh'i bir kadın için acı çekerken hayal etmesine engel oluyordu. İlk fırsatta gidip Şeyh'i görecekti. Siyah cübbesi, alnındaki bir tutam beyaz saçı, solgun, neredeyse şeffaf cildi ve mütenasip çizgileriyle Yusuf Efendi, Mihrişah Sultan'ın rastladığı en ulaşılmaz erkekti. Şeyhin varlığından yansıyan bu imkansızlık, onu gören her kadını kendine çekiyordu. Kadınların çoğu bu imkansızlık karşısında biraz da bir din adamını ayartmaya çalışmanın günahından korkarak geri çekilirken, Mehpare Hanım ve Mihrişah Sultan gibi varlıklarını neredeyse tümüyle kendi güzelliklerine bağlamış olan kadınlar, şeyhin ruhuna sızabilme isteğinin karşısında direnemiyorlardı. İstanbul'un çekiciliğinde artık Mihrişah Sultan için Şeyh Efendi'nin burada, bu şehirde bulunmasının da büyük payı vardı. Ve bütün bir şehri en karmaşık günlerinde kendine baktırdığı gibi şeyhi de kendine baktırmak, onu da bir şehir gibi yerinden kımıldatmak istiyordu. Mihrişah Sultan sakin ve hareketsiz bir ömür süren Kanlıca'ya, yıllardaki bütün genç kızlarla halayıkların pencerelerdeki cumbaların gerisine yığılmalarına yol açan, kahvehanelerin günlerce konuşacağı yeni malzemeler yaratan bir debdebe ile girip yalısına yerleştikten sonra oğluna haber göndertip çağırdı. Hikmet Bey annesinin nasıl bir nümayişle vapurdan ineceğini, kendisini bu şehirden süren padişahtan intikam alabilmek, senin hükmün artık ne bana ne de bu şehre geçiyor diyebilmek için nasıl bir tören düzenleyebileceğini tahmin ettiğinden limana onu karşılamaya gelmemişti. Mihrişah Sultan'ın kalabalıkları kendi güzelliğini ve gücünü yansıtan bir ayna gibi kullanma isteği de gücü de Hikmet Bey'de yoktu. O yüzden ziyarete gitmek için annesinin yalısına varmasını beklemişti. Ana, oğlun, o korkunç olaydan sonra koşuşan uşaklar, telaşlı halayıklar, emirler veren kahyalar, gördükleri her şeye şaşkınlıkla bakıp küçük çığlıklar atan Fransız nedimeler, henüz açılmamış sandıklar ve yerlere değiştirilmekte olan eşyalar arasında ilk kez karşılaşması hiç de beklenildiği gibi olmadı. Mihrişah Sultan oğluna dikkatle bakarak, "İyi görünüyorsun" dedikten sonra yanağından usulca öptü. Bu yadırgatıcı tavrında hiçbir olayı kendi varlığından daha önemli bir hale getirmeme alışkanlığının yanı sıra oğlunun bir başka kadın için intihara teşebbüs etmesine duyduğu kızgınlık ve zayıf bulduğu erkekler karşısında hissettiği belli belirsiz bir tiksintinin de rolü vardı. Kendi oğlu söz konusu olduğunda bile bu duyguların üstesinden gelemiyordu. Rukiye ise hiçbir şey söylemeden Hikmet Bey'e bütün gücüyle sarıldı ve onu göğsüne bastırdı. Sevilmemeye, kendisini gittikçe daha kederli yapan bir baş eğişle alışan bu erkeği sanki küçük bir çocukmuş gibi kucakladı. Rukiye Hikmet Bey'i gerçekten seviyordu ve mükemmel bir sevginin ortaya çıkabilmek için ihtiyaç duyduğu her şey vardı bu sevginin içinde. Hikmet Bey'in bilgisini, inceliğini vurgulamamakta özen gösterdiği kibarlığını, gerek siyasette gerekse aşkta kimsenin farkına varmadığı cesaretini, dürüstlüğünü, acılarını ortaya saçmamasını beğeniyordu. Yıllarca bu insanı çok yakından izlemiş, doğuştan var olan sezgileri Profesör Konçarov'la yaptığı sohbetlerle ve okuduğu romanlarla daha derinleşen kavrayışıyla Hikmet Bey'in her türlü beğeniyi hak ettiğine karar vermişti. Bu beğeni hak etmediği darbeler yiyen birine duyulan şefkatle annesi adına hissettiği vicdan azabıyla zenginleşmiş ve Rukiye'nin kararlı ve güçlü tabiatının içinde neredeyse annece bir sevgiye dönüşmüştü. Üvey babasını oğlu gibi görüyor, onu korumak, onu teselli etmek istiyordu. O kısa ama güçlü sarılış sırasında ikisi de bu sevgiyi hissedip bu yeni ilişkiyi kabul etmişti. Ve bu kabul ediş sevgilerini daha da artırıp sağlamlaştırmıştı. Sevgi gösterilerinden oldum olası pek haz etmeyen Mihrişah Sultan, Hikmet Bey'i neredeyse zorla çekerek aldı Rukiye'nin kollarından. "Gel," dedi, "seni tanıştırmak istediğim birileri var." Biraz ötede rengi, kokusu, insanları, camileri, deniziyle daha ilk görüşte kendilerini bir doğu masalının içine taşıyan bu sihirli şehrin etkisiyle sevinçli bir şaşkınlığa düşmüş Fransız nedimeler toplanmışlar, kendilerine doğru yaklaşan Sultan'la Hikmet Bey'e bakıyorlardı. Hepsi de çok güzeldi. Kendilerine Sultan bir tek gün bile söz etmediği halde Hikmet Bey'in yaşadıklarından haberdardılar. Açıkça konuşulmayan aile sırları, hiç kimsenin anlayamadığı tuhaf bir sebatla evlerin içinde hayaletler gibi görünmeden hatta duyulmadan dolaşırlar, herkes kimden ya da nereden duyduğunu bile fark etmeden bunlardan haberdar olurdu. Hikmet Bey'in hikayesi de sessizce yayılan o aile sırlarındandı. Tıpkı Silanik'teki rahibeler gibi Fransız nedimelerde bir kadın için kendisini vuran bu adamın macerasından, acısından, solgun ve yakışıklı yüzünden etkilenmişlerdi. Yeni bir şehirle, yeni bir hayatla karşılaşan insanların çoğunda görülen bu hafiflikle kendi aralarında gülüşürlerken Sultan'la Hikmet Bey'in kendilerine yaklaştıklarını görünce aniden görmeyenin inanmayacağı bir süratle havai bir çocukluktan ağırbaşlı bir hanımefendiliğe geçiverdiler. Gençlere özgü bir neşeyle pembeleşen yüzlerine olgun bir gülümseme, muzipçe parıldayan gözlerine hüzünlü denilebilecek esrarlı bir bakış yerleşti. Topuzlarından kurtulup parlak alınlarına düşüveren serkeş perçemler yerlerine yerleştirildiler. Her gördüklerine birbirlerine heyecanlı daireler çizerek işaret eden kolları sessizce iki yana indirildiler. Eller avuçlarında buruşturuldukları dantel mendillere kenetlendi. Bir dizlerini belli belirsiz kırarak küçük bir baş selamıyla gelenleri selamladılar. Hepsi de Paris aristokrasisinin seçkin ailelerine mensup genç kızları Mihrişah Sultan teker teker oğluyla tanıştırdı. Gençliğinde Paris'in aristokrat çevrelerinde tanıştığı genç hanımlarda gördüğü, kibarlığın, masumiyetin ve muzip bir fettanlığın bir araya gelmesiyle oluşan o tuhaf ve etkileyici karışımla birdenbire yeniden karşılaşınca Hüseyin Hikmet Bey birbirine hiç benzemeyen, neredeyse birbirinin tümüyle zıttı iki duyguyu bir arada hissetti. Bir yandan ihanetlerle, elemlerle, ıstıraplarla zedelenmiş ruhuna, kızların varlıklarından, gülümsemelerinden, zeki nüktelerinden yansıyan bir gençlik ve coşku yayılırken, aynı anda da onların gençliğiyle kendi halini kıyaslayarak ihtiyarlamış olduğu düşüncesinin müthiş çaresizliğini ve yorgunluğunu etinde duydu. İhtiyarlık fikri ilk kez aklından geçiyordu. Hissettiklerinin zıtlığından ve şiddetinden bir an sarsılıp hafifçe sendeledi. Onu kurtaran annesinin alaycı sesi oldu. "Hikmet, bayılarak bu hanımlara hayatları boyunca unutamayacakları bir kompliman yapmayı düşünmüyorsun değil mi?" Hüseyin Hikmet Bey annesinin yüzüne, bu muhteşem güzelliğe, bu ebedi gözüken gençliğe bakınca kendi ihtiyarlık kaygısının tuhaflığını fark edip toparlandı. Pencerenin kenarına giden Mihrişah Sultan Hikmet Bey'e döndü. "O bunağın sarayı gözüküyor mu buradan?" Kendini toplamış olan Hikmet Bey hınzırca gülümsedi. "Halife Hazretlerinin sarayını mı soruyorsunuz anne?" "Sarayı olan ondan başka bunak var mı bu şehirde? Yani onunki kadar büyük sarayı olan demek istiyorum. Hava açık olduğunda saray buradan gözükür ama bugün göremezsiniz." Ancak aile toplantılarında görülebilen manasız konuşmalar kimsenin önem vermediği küçük sürtüşmeler, takılmalar, sözcüklere dökülmeyen ama hissedilen gizli bir ilgi, bir sözün vurgusunda sezilen, yerinden kolayca koparılamayacak olan derin ve yerleşik sevgi, Fransız nedimelerin vaatkar şakaları, bütün bunlar Hikmet Bey'in artık kişiliğine, varlığına, dokusuna sinmiş olan kederi yumuşatıyor, kısa bir süreliğine de olsa neşeye bir yer açıyor, neşenin belirdiği noktadan Parisli genç bir çapkın, nüktedan bir beyefendi, şımarık bir çocuk, küstah bir paşazade, bazen sırayla, bazen teker teker belirip, onun olgun ve ağırbaşlı Osmanlıcasının aksine, her zaman sözcüklerinde başına buyruk bir delikanlının hafif meşrepliğini taşıyan, hiç yaşlanmayan, unutulmayan bir çocukluk anısı gibi, hep taze ve hafif kalan Fransızcasıyla eğlenceli cümlelere dönüşüyordu. Bu konuşmaları, Mirişan Sultan'ı, oğlunun o kadını unutmaya başladığını, İyileşebileceğini düşündürerek sevindiriyor, Hikmet Bey de hep o olgun kederi görmek isteyen, onun her şeyden çok acısını seven Rukiye'yi hüzünlendiriyor, kanları kaynayan Fransız nedimeleri eğlendiriyordu. Yemeğin hazır olduğunu haber verdiklerinde Hikmet Bey, Fransız nedimelerle Paris'ten konuşuyor, onlardan aşık olduğu şehir hakkında malumat alıyor, onların İstanbul'la ilgili sorularına da onların bilgisizlikleriyle eğlenen cevaplar veriyor, ihtiyar paşalar hakkında cinaslı, kinayeli hikayeler anlatıp hepsini kahkahalarla güldürüyor, bazen de esrarengiz bir cinayetten, geceliğin şehrin sokaklarında dolaşan ruhlardan, Peygamber Efendimiz'in Fatih Sultan Mehmet'in fethi sırasında nasıl şehrin üzerinde uçarak dolaştığına dair söylentilerden söz ediyor, kızların gözlerinin kocaman kocaman açılmasına gülümsüyordu. Bütün bu konuşmalar boyunca salonun içinde ne kadar yer değiştirirlerse değiştirsinler, kızların en çekicilerinden biri olan Mademoiselle de Lorenz hep Hikmet Bey'in yanında durmayı ya da onun yanındaki koltuğa oturmayı başarmış, bütün bu zaman içinde Hikmet Bey onun yasemin kokulu parfümünü hep hissetmişti. Bu kokuyla birlikte kızın bedeninin sıcaklığı da sanki bedenine değiyormuş duygusuna kapılıp adı konulamayan bir heyecan yaşamıştı. Yemek tam bir Osmanlı ziyafetiydi. Ermeni, Rum, Arap, Kürt ve Türk mutfaklarından süzülüp gelmiş değişik tatlarla, değişik kıvamlarda, değişik renklerde, Fransız damakları için tam bir macera olan bir şölen hazırlanmıştı. Çerkez tavukları, kaymaklı pilavlar, altınımsı bir ışıltı ile sofraya getirilen zeytinyağlılar, ağızda eriyen kekik kokulu kuzu kapamalar, şerbetler, fıstıklı cevizli hamur tatlıları, Fransız kızların çığlıkları ve şaşkınlıkları arasında sofraya getirilmişti. Bu yemeklerin yanında sunulan şaraplar da sofranın Osmanlı tadına Fransız bir hava eklemişti. Konuşmalar hep Fransızca yapılıyor, bu ahenkli dil Hikmet Bey'e gençliğiyle birlikte Mehpare Hanım'ın bu dile duyduğu sevgiyi de hatırlatıyordu. Bir ara Hikmet Bey annesine döndü. ''Biliyor musunuz, Paris'i hatırlatan her şey beni heyecanlandırıp sevindiriyor, bütün dertleri unutturuyor.'' dedi. Rukiye masadaki neşeden rahatsız olmuş gibi yüzünü asarak söze karıştı. ''Ama hiç Paris'e gelmiyorsunuz.'' Mirişan Sultan her zamanki alaycı soğukluğuyla gülümsedi. Belki de acılarını unutmak istemiyordur. Yemekte de Hikmet Bey'in yanına oturmayı başaran Mademoiselle de Lorenz, kendilerini masadaki öbür insanlardan ayıran bir mahremiyetin işareti gibi usulca yanındaki erkeğe doğru eğilip, başkalarının duyamayacağı bir sesle fısıldar gibi sordu. ''Acılarınızı çok mu seviyorsunuz gerçekten?'' Kalabalığın içinde kendisine gösterilen yakınlıktan utanan, utandığı içinde ayrıca rahatsız olan Hikmet Bey başını salladı. ''Emin olun Matmazel, acıları hiç sevmem. Onları sevmeyecek kadar iyi tanıyorum. Siz anneme bakmayın, o benimle daha doğrusu bütün erkeklerle alay etmeyi sever. Ayrıca zaten öyle bağlı olduğum bir acım da yok artık.'' Kız bu kez gerçekten şaşırdı. ''Eskiden acınıza bağlı mıydınız?'' ''Bazen acı onu yaratan insanın bir parçası gibi gözükür. Ondan kopmak, acıyı yaratandan da kopmak gibi gelir.